Şan 16, böyle köprüleri güzel gemi için dövüşüyorlardı. Bu ara Patroklos, sıcak gözyaşları dökerek, savaşçılar çobanı Peleoğlu'nun yanına geldi. Sert bir kayadan kara sulayla akan Pınar'ı andırıyordu. Ayakları yorulmaz tanrısal Ahilleus görünce acıyarak ona kanatlı sözler söyledi. ''Niçin böyle ağlıyorsun, Patroklos?'' ''Annesinin yanında dolaşan ve kucağına alsın diye. Eteğine asılıp ağlayan küçük bir kız çocuğuna benziyorsun, bu döktüğün gözyaşlarında.'' Mirmidonlara veya bana söyleyecek bir şeyin mi var, Futia'dan gelmiş bir haber mi aldın? Söylendiğine göre, Aktoroğlu Minitaios hayattaymış, Akoğlu Pile de Mirmidonları arasında hayattaymış bizi ikimizi, ancak bu ikisinin ölümü kedailendirebilirdi. Yoksa Arbosluların, koca karınlı gemilerinin yanında kendi haksızlıkları yüzünden mahvolmalarına mı kaygılandın? Konuş, düşündüğünü saklama söyle de her ikimiz bilelim. Buna sen, araba sürücüsü Patroklos, derinden içini çekerek cevap verdin. Ahilleus, Peleoğlu, Ahaylıların en yüksek savaşçısı, bana darılma, Ahaylıların birini büken yük çok fazla ağır. Bir vakitler, arabalarındaki en cesur erler. Şimdi, kimi uzaktan kimi yakından vurulup yaralanmış, gemilerde yatıyorlar. Teyyedeoğlu güçlü Diomedes yaralı, ün salmış savaşçı Odysseus da Adamemnon'da yaralanmış. Evripil de Budun'dan bir okla vurulmuş. Hekimler bakıyor, merhemleriyle yaralarını sarıyorlar. Bütün bunların senin yüreğine bir etkisi yok, Ahilleus. Yüreğinde sakladığın öfkenin bezlerine tutulmaktan beni Tanrı esirgesin, hey yiğitliği pek yaman kahraman. Argoslulay'dan bu şerefsiz felaketi uzaklaştırmadıktan sonra, başka kime hatta kendi yeğenlerimize nasıl yararlığın dokunabilir? Hey yüreğinde acıma duygusu olmayan, görüyorum, senin baban iyi araba sürücüsü Pele, annen de Tetis değildir. Seni çakır daldalı deniz ve yalçın kayalar doğurmuştur. Onun için canlara kıyan böyle bir yüreğin var. Eğer kutsal annenin Zeus'tan haberini getirdiği tanrısal bir karardan kaçınmak için böyle düşünüyorsan bari beni gönder. Hem gecikmeden bir an önce gönder. Mirmidonlar Birliği de benimle beraber gelsin. Belki ben Danaoslular için kurtuluş ışığı olurum. Bana o halde kendi silahlarını takınmama da izin ver, kim bilir. Belki Troyalılar beni Sansanilay'da dövüşmekten vazgeçerler, şu saatte bitkin bir halde olan Ahaylılar rahat bir nefes alırlar. O zaman bizim için taptaze bir kuvvet olarak, Kavdalay'da yorgun düşmüş düşmanları gemilerden ve barakalardan uzaklaştırmak, şehirlerine sürmek çok kolay olurdu. Böyle deyip yalvarıyordu koca saf adam, bununla da kendine, ölüm tanrıçasından yaman bir hayat sonu yalvarmış oluyordu. Ona ayağına çabuk Ahilleus çok titizlenerek cevap verdi. Hey tanrı Dölü Patroklos, bana neler söylüyorsun? Bildiğim bir tanrı kararından kaygılandığım yoktur. Kutsal annem de Zeus'tan bana böyle bir haber getirmiş değildir. Benim yüreğimde ve ruhumda en yakıcı bir kaydı vardır. Makamın sağladığı imkana dayanarak bir adamın akranlarını aşağıladığını ve ellerinden şeref bıyığını aldığını gördüğümden bu öfke yüreğimde doğup yerleşmiştir. Fakat geçmişe geçmiş diyelim bırakalım. Gerçi kaldı ve zafer naraları gemilerine ulaşmadıkça öfkeme son vermeyi düşünmüyordum. Fakat şimdi görüyorum ki bu kadar sürüp giden bir öfkeyi inatçılıkla daha fazla yürekte saklamak imkansızdır. Peki dediğin gibi olsun. Benim gün salmış silahlarımı omuzlarına tak, benim yiğit Miraimidonları da beraber kaldaya götür. Çünkü Troyalılar bir kara bulut gibi gemilerimizi kuşatmışlar ve deniz kenarına sürünmüş olan Arbosluların elinde daracık bir toprak parçasından başka bir şey kalmamış. Troya şehri baştan başa, pervasız ayakta, çünkü artık Tuldam'ın alev saçan alınlığını görmüyorlar. Çarçabuk kaçışırlar, dereleri ölüleriyle dolu bırakarak giderlerdi. Eğer Adamemnon Han beni eşi gibi tutmasını bilseydi. Şimdi ise bütün ordu darmadağınık bir halde dövüşmek zorunda kalmışlardır. Tideoğlu Diomedes'in mızral artık azgın bir savaşçılık ateşiyle, elinde Danaoslulay'dan felaketi uzaklaştırmaya hazır görünmüyor. Atreoğlu'nun sesi de artık sevimsiz başından yükselip işitilmiyor. Kulağımda yalnız canlara kıyan Hektor'un Troyalılara emirler veren sesi çınlamaktadır. Düşmanlar zafer naralarıyla bütün ovayı tutuyorlar. Kaldada Ahaylıları yemiş olduklarını ilan ediyorlar. Fakat her şey henüz kaybolmuş değildir. Patroklos gemilerden felaketi uzaklaştırmak için karşı koyamayacakları bir şiddetle üstlerine yürü. Gemilerimizi ateşe verip alev alev yakmasınlar. Bizim tatlı dönüş, sıla yolumuzu elimizden almasınlar. Bir de başına koymak istediğim sözü sonuna kadar dinle. Senin için bana büyük bir şan kazandırmak. Bütün Danaoslıların saydısını bana bağlamaktır. Ancak o zaman bana elimden gasp edilen kızı geri getirirler ve sayısız, çok değerli hediyeler verirler. Şuna da dikkat et. Düşmanı gemilerden kovduktan sonra geri dön. Eğer Hiyer'in gürler kocası sana ikinci bir zafer şanı daha kazandırmak arzusunu gösterirse, savaş düşkünü Troyalılara karşı bensiz kaldaya devam etme. Şanımı azaltmış olursun. Gurur sarhoşu olup Troyalıları kırmaya, bizimkileri İlyon'un hisarına kadar götürmeye kalkma. Daima var olan Olimpos tanrılarından biri gelir, yolunu keser diye kork. Uzağa atan Apollon Troyalıları çok sever. Kurtuluş alevi seninle gemiler üzerinde parladıktan sonra dönüp buraya gel. Ovada hepsiyle savaşmak işini bana bırak. Hey Zeus Ata, Athene, Apollon, olanca Troyalılar bir tanesine kadar ölümden kurtulmasınlar, Argoslular da yok olsunlar. Yalnız biz ikimiz yıkıntılar üzerinde kalalım, yalnız ikimiz. Elimize bir gelin gibi düşecek İlyon'un duvağını biz çözelim. Böyle söyleşiyorlardı. Bu sırada Ayas artık tutunamıyordu, yağan silahlara baş eğiyordu. Zeus'un dileği ve şanlı Troyalıların silahları onu yenmişti. Şakaklarında parlak tuldası silahların çarpışlarıyla çınlıyordu. Kıvılcımlı kalkanını kesiksiz taşıyan sol omuzunun yorulduğunu duyuyordu. Onu her yandan sarmış olanlar vuruşlarıyla bunaltıyorlar fakat yüreğini sarsamıyorlardı. Her an boğucu bir nefes darlığına tutuluyor. Ter sesleri bütün üyelerinden akıyordu. Nefes alamıyordu. Hali kötüden daha kötüye gidiyordu. Şimdi söyleyin bana müzler, Olimpos'ta konakları olan tanrıçalar. Ahaylıların gemilerine ilk önce ateş nasıl verilmişti? Hector yaklaşarak büyük kılıcıyla Ayas'ın gönderi kayın ağrından mızrağına vurdu, temren bileziğini kopardı. Ayas Teleim'in oğlu artık, bundan sonra ancak ucu kopmuş bir mızrak gönderi sallayabiliyordu, temren takırdı ile uzak bir yere fırlamıştı. Ayas o zaman kusursuz, yüreği ürpererek işin içinde tanrıların parmağını tanıdı. Bulutlar içinde gürleyen Zeus bütün kavga düzenlerini bozmuştu, zafer şanını Troyalılara vermek istiyordu. Ayas o zaman silahların eriminde çekildi, ötekiler ateşe güzel gemiye attılar. Bir an içinde söndürülmez alev yayılarak geminin pupasını yaktı. Ateşi gören Ahilleus iki eliyle dizlerini döverek Patroklos'a seslendi. Kalk, Tanrı Dölü Patroklos, iyi at kısrak sürücüsü. Gemilerin yanında her şeyi yok eden ateşi görüyorum. Gemilere yayılmasına engel ol, bundan sonra kaçmamız imkansızlığa düşmesin. Çabuk silahlan, ben adamları toplamaya gidiyorum. Böyle dedi ve Patroklos hemen göz kamaştırıcı tunç silahları takındı. Önce baldırlarına topukları gümüşten güzel dolakları bağladı. Sonra göğsüne, ayağına çabuk Eakoğlu'nun yıldızlı göğe benzeyen zırhını giydi. Omuzlarına gümüş çivili bir tunç kılıç, ondan sonra büyük ve sağlam bir kalkan attı. Yiğit başına köpek derisinden bir tulda geçirdi. At kuyruğundan sorbucu üstten sallandıkça yüreklere ürküntü veriyordu. En son eline uygun iki sağlam mızrak aldı. Ahilleus'un yalnız bir silahını, kendisinden başka kimsenin sallayamadığı mızrak eline almadı. Bunu Peilin tepelerinden Hayr'ın sevgili babasına düğün hediyesi olarak getirmişti. Kahramanlara ölüm veren bir mızraktı. Otomedon'a çabuk atları koşmasını emretti. Safları bozmada, kusursuz Ahilleus'tan sonra en çok takdir ettiği ve kavgada en güvenilir saydığı adam Otomedon idi. Tez yürüyüş ve iki atını, yay gibi uçan Şantos ile Balios'u Otomedon arabaya koşulmuş olarak getirdi. Bu sırada Ahilleus barakadan barakaya giderek Mirmidonların çabuk silahlanmalarına baktı. Şaşılacak bir avcılık ateşiyle içleri dolu kan içen kurtlar, dağda nasıl boynuzları dallı budaklı bir geyik yakalar, sonra paralayıp sömürürse, ağızları burunları kandan kıpkızıl sürü ile. Bir pınarın derinden siyah akan sularını nasıl lap lap yalaylarsa onun gibi, Mirmidonların başları ve kılavuzları ayağına çabuk Eakoğlu'nun cesur seyisinin yanlarında toplanıp kavgaya hazırlanmışlardı. Ortalarında savaşçı Ahilleus duruyor, arabaları ve silahlı adamları cesaretlendiriyordu. Zeus'un sevgilisi Ahilleus Troy'a 50 gemi getirmişti, her birinde 50 kürekçi vardı. Onlara 5 baş vermiş. Yüksek kumandayı kendi eline almıştı. Hepsini güzelce nizama koyduktan sonra onlara sert bir sesle emretti. Mirmidonlar, hiçbiriniz öfkem sürdüğü müddetçe Troyalılara karşı göstermiş olduğunuz tehditleri unutmasın. O zaman hepiniz bana çıkışırdınız. Yaman Pileoğlu, seni anan Safra ile büyütmüş olmalı. Acıması yok kahraman. Adamlarını zorla gemilerinin yanında alıkoyuyorsun. Öyle şirret bir öfke yüreğinde sürüp gidecekse, bari deniz teknelerimize binip vatanımıza dönelim. Kaç defa toplanıp yanıma gelir. Bu gibi sözler söylerdiniz. İşte o çok güç işlerin görüleceği gün geldi. O zamanlar düşkünü olduğunuz büyük savaş gününe erişmiş bulunuyoruz. Her birimiz bugün öyle cesur bir yiğitlikle Troyalılarla dövüşsün. Böyle dedi ve herkes de savaşçılık ateşini alevlendirdi. Hanın sesini işitince saflar daha sık oldular. Bir adam çok sık taşlarla ördüğü yüksek evini azgın rüzgarlardan nasıl korursa, şimdi tuldalar ve göbekli kalkanlar sıklaşıp kuvvetlendiler. Kalkan kalkana, tulda tuldaya, er ere dayanıyordu. Hepsinin önünde iki kişi, Patroklos ve Otomedon, aynı yürekle Mimidonların başında kavgaya girişmeye hazırlanmışlardı. Ahilleus ise barakasına gitti, bir sandığın kapağını açtı. Bu güzel, sanatla işlenmiş sandığa, Detis, gerektikçe oğlu alıp kullanmak üzere rüzgarlardan koruyan entariler, kaftanlar, yünden halılar yerleştirmişti. Burada bir de çok güzel işlenmiş bir sarak vardı. Bununla ancak Zeus'a saçı kılmak üzere ateşrengi şarap içilirdi. Ahilleus bu sarağı çıkarıp önce kükürtle arındırdı, sonra güzel akarsu ile yıkadı. Ondan sonra kendi de ellerini yıkadı ve gidip ateşrengi şarabı getirdi. En son gözleri göğe kaldırılmış, şarabı saçtı ve doğası gürler Zeus'un dikkatinden hiç kaçmadı. Zeus Han, uzaklarda oturan Dodon ve Pelasge tanrısı. Ayaklarını yıkamaz, toprak üstünde yatar kahinsellerin oturduğu kışı sert Dodon üzerine hüküm süren ulu tanrı. Vaktiyle duamı kabul etmiş. Ahaylıların ordusuna ağır vuruşlar indirerek bana saygı göstermiştin. Bu sefer de dileğimi yerine getir. Ben gemilerin ortasında kalıyorum, arkadaşımı, bütün Mirmidonlar birliğiyle. Troyalılara karşı savaşmaya gönderiyorum. Onu zafer şanına ulaştır. Hep sesi yüksek Zeus. Fakat kavdayı ve gemilerden zafer naralarını uzaklaştırdıktan sonra esen dönsün. Silahları ve yakından dövüşmeye düşkün bütün adamları da onunla beraber kurtulsun. Böyle diyerek dua etti ve hep tedbir düşünen tanrıların babası Zeus duasını dinledi. Dileklerinden yalnız birini verdi, öbürüne erişmedi. Patroklos kavgayı ve savaşı gemilerden uzaklaştıracak, fakat sağ esen gemilere dönmeyecekti. Ahilleus, Zeus ataya saçı kılıp dua ettikten sonra, barakasına döndü, sarığı yerine koydu. Troyalılarla Danaoslular arasındaki canlara kıyan kavgayı seyrederek dinlenmek üzere barakanın önüne oturdu. Hepsi zırhlı silahlarla, Patroklos ile beraber yürüdüler, ilerlediler ve güçlerine güvenerek Troyalıların üstüne sıçradılar. Yol kenarındaki inlerinden yayılan eşek arılarını rahatsız etmeyi bir eğlence olarak adet eden düşüncesiz çocuklar kendilerine ve başkalarına büyük bir kaygı hazırlarlar. Az sonra geçecek bir yolcu, istemeden arıları ürkütecek, onlar da telaşlanıp yavrularını korumak için hücuma kalkacaktır. Gemilerden ayrılan Mirmidonlar da buna benzer bir gönülle Troyalılar üzerine atılmışlardı. Uzun süren bir haydalama yükseldi. Patroklos yüksek sesle, ''Yarenlerine söyle'' dedi. Mirmidonlar, Peleolu Ahilleus'un yarenleri. ''Erkek olun, dostlarım, ateşli yiğitliğinizi hatırlayın, yakından dövüşmedi ustası hisleriyle.'' Gemilerin yanında ordu kurmuş bütün ahaylılardan kat kat üstün olan Peleolu'na şeref getirelim. Atrevoğlu Adamemnon Han da Ahaylıların en büyük kahramanına saygı göstermemesinin nasıl bir çılgınlık olduğunu anlasın. Böyle diyerek herkesin savaşçılık ateşini alevlendirdi. Hemen toplu olarak Troyalılar üzerine yürüdüler. Ahaylıların uğultulu seslerinden gemilerin üstüne tükenmez çınlayışlar yükseldi. Troyalılar Menetios'un yiğit oğlunu ve arkasından gelen Seis'ini ikisi de kıvılcım saçan silahlar içinde gördükleri zaman yürekleri heyecanlandı, safları sarsıldı. Ayağına çabuk Peleolu'nun öfkeli kinini bırakmış, dostluğa geçmiş olmasından korkuyorlardı. O zaman her biri telaşlı gözleriyle ölüm uçurumundan kaçacak yer aradı. Patroklos en önce parlak kaydısını doğru ortaya, yokluğun kakıştığı yere, olu gönüllü Protesilas'ın pupasına fırlattı, pirehmesi arabaları güzel Pionyalıların başına vurdu. Amidon'dan ve geniş akışlı Axios suyunun kenarlarından gelmişlerdi. Sağ omuzundan vurulan adam içini çekerek arkası üstü toz içine yuvarlandı. Kendisiyle beraber bulunan Pionyalılar kaçtılar. Patroklos, kavgada en iyileri olan kılavuzlarını öldürmekle aralarında bozgun yaratmıştı, onları gemilerden uzaklaştırdı. alev saçan ateşi söndürdü. Yarı yanmış gemiyi bırakan Troyalılar çok büyük bir kardeşlik içinde kaçıştılar. Danayoslular ise derin gemilerin arasından üstlerine atıldılar, sonu gelmeyen bir uğultu yükseldi. Büyük bir dağın yüksek tepesinden şimşek devşiren Zeus nasıl kalın bulutları dağıtır? Birden yüksek tepeler, denize uzanmış burunlar, dereler gözlere görünürse, geniş gökte eder yırtılıp çalkanırsa bunun gibi, Danaoslular bir kere her şeyi yok eden ateş gemilerden atıldıktan sonra ferah bir nefes aldılar. Troyalılar, Ahaylıların baskısı altında. Henüz kaçışmıyorlardı, gemilerden ancak zorlandıkça uzaklaşıyorlardı. Düşman safları bozulup dağılınca, Hanlardan her biri bir savaşçı yakaladı. En önde Menvetios'un yiğit oğlu, kaçmak isterken Areilihos'u, sivri temrenle mızrağı ile kasından vurdu ve temreni dibine kadar batırdı, kemiği kırdı. Adam, alnının üstüne, toprağa düştü. Ares tapuçusu Menelastos'u, kalkanın örtmediği göğüs yerinden vurdu, üyelerinin iflahını kesti. Fileoğlu, üstüne saldırmak üzere olan Amfilos'tan önce davranarak onu bacağının kaba etinden vurdu, kardısının temrini ve telleri kesti, adamın gözlerini gölge bürüdü. Nestor oğullarından Antilohos sivri mızrağı ile Atimnos'u vurdu, tunç temrini böğrünün arasından batırdı, adam başı önde yıkıldı. Kardeşinin kaderinden titiz denen Morris yaklaşarak Antilohos'un üstüne sıçradı. Fakat tanrılar eşi Trasimedes ondan önce silahını attı ve Morris Antilohos'a dokunmadan Morris'i ilk vuruşla omuzundan yaraladı. Adam takırdı ile düştü, gölge gözlerini bürüdü. İki Nestor oğlunun vuruşlarıyla Sarpedon'un yiğit arkadaşları Amisodar'ın iki oğlu can verdiler. Ayas o ile oğlu. Kardeşi arasında sendileyen Kleobal'in üstüne sıçrayıp onu diri tuttu. Fakat hemen kılıcıyla boynundan vurarak işini bitirdi, kılıç sıcak kana bulandı. Adamın gözlerine kızıl örüm yerleşti. Penelios ile Likon birbirinin üstüne atıldılar. Kargıları ikisinin de boşa gitti. Yeniden birbirlerinin üstüne kılıçla sıçradılar. Penelios hasmını kulağın altından vurdu. Kılıç boynun içine saplandı. Yalnız deri kesilmemişti. Baş bir yana deriye asılı kaldı, bütün üyelerinin iflahı kesildi. Merion çabuk giden ayaklarıyla arabasına binmek üzere iken Akamas'ı yakalayıp bir omuzundan sançtı, adam arabasından yıkıldı. Gözlerine bir sis yayıldı. İdomen'e merhametsiz tunç mızrağı ile Erimas'ı ağzından vurdu. Tunç temlen beynin içinden derin bir yol açarak beyaz kemikleri kırdı. Vuruş altında dişler söküldü, iki göz kanla doldu. Ağzından burnundan kan fışkırıyordu, ölümün karanlık bulutu adamı örttü. Birer savaşçı öldüren Danaoslu hanlar bunlardı, Troyalılar artık kaçıştan başka bir şey düşünmüyorlardı. Ateşli savaşçılığı unutmuşlardı. Büyük Ayas hep mızrağını Hektor'un kıvılcım saçan tuldasına fırlatmak arzusu ile yanıyordu. Fakat kavgada usta olan Hektor, geniş omuzlarını boğa derisinden kalkanıyla örterek okların ıslığını ve mızraklarını takırdısını gözetliyor, düşmanın bir üstünlük kazanmakta olduğunu anlıyordu. Patroklos ilk saflarını sarstıktan sonra, Troyalıların yolunu kesme, şehre doğru ilerlemek arzularına engel olma, gemiler arasında sıkıştırmaya çalışıyordu. Gemiler yüksek duvar ve ırmak arasında onlara hücum ediyor, kendi yarenlerinden düşenlerin öcünü almak üzere kırıp geçiriyordu. En önce Pronos'u kalkanın örtemediği yerden parlak mızrağı ile göğsüne saldırdı. Bir vuruşla üyelerinin iflahını kesti, adam takırdı ile yıkıldı. Ondan sonra Enopsoğlu Testor'un üstüne atıldı. Çılgına dönen ve arabasının sandığına büzülen Testor'un ellerinden dizginler uçtu. Patrokios yaklaşarak çene kemiğinin sağ tarafına kardısını saplayıp dişlerini kırdı. Sonra rampının üstünden mızrağı ile kaldırıp yere attı. Yere düşmesiyle hayatı da sona erdi. Ondan sonra üstüne sıçrayan Erilas'ın başını bir taşla vurdu. Baş güçlü Tulda'nın altında ikiye bölündü. Adam alın önde düştü. İnsanların hayatlarına son veren ölüm üstüne yayıldı. Bundan sonra Erimos, Amfotir, Epaltos, Damastoroğlu Tilepolem, Ekios, Diris, İFE, Evipi. Polimel ayrı ayrı yere serdiği erlerdir. Sarpedon, cebisi kırın duruksuz yarenlerinin Menoetios oğlu Patroklos'un vuruşları altında ezildiklerini görünce, tanrılar benzeri Likyalılara seslenerek şöyle çıkıştı, utanın Likyalılar, nereye kaçıyorsunuz, ateşli yiğitliğinizi gösterecek saat bu saattir, bu adamın karşısına ben çıkacağım. Burada zaferden zafere koşan, Troyalılara şimdiden bunca yamanlıklar getiren ve bunca kahramanın dizlerini çöktürmüş olan savaşçıya kendim sınamak istiyorum. Böyle dedi ve arabasından silahlarıyla yere atladı. Patroklos da onu görür görmez arabasından atladı. Yüksek bir kayanın üstünde çengel pençeli. Kamburdadalı akbabalar nasıl büyük bağırtılarla birbirinin üstüne atılırlarsa, onun gibi onlar da yüksek naralar atarak birbirine saldırdılar. Bolambaç düşünüşlü Kronosoğlu onları görünce acıdı. Karısı ve kız kardeşi Hire şöyle dedi, ''Ne yazık, benim için ölümlülerin en sevgilisi olan Sarpedon'un kaderi Menoetios oğlu Patroklos'un eliyle ölmektir. Fakat şimdi gönlümle iki düşünüş. İçindeyim, onu gözyaşı kaynağı kaldadan çekip bereketli Likya toprağına ulaştırayım mı? Yoksa şimdi Menoetios oğlu Patroklos'un kolu altında öldüreyim mi?'' Ona büyük gözlü Hir Sultan cevap verdi. ''Tanrıların en korkuncu, Kronos oğlu, bu söylediklerin nasıl sözlerdir? Öteden beri kaderi belirmiş bir ölümlüyü sesi ürkütücü ölümden kurtarmak mı istiyorsun? Nasıl istersen, fakat biz öbür tanrılar seni onaylayacak değiliz. Sana söyleyecek bir şeyim daha var. İyice kafana koy, sen Sarpedon'u sağ olarak memleketine götürecek olursan dikkat et. Bir başka tanrı da sevgili oğlunu canlara kıyan savaştan kurtarmak isteğinde bulunabilir. Priam'ın büyük şehri etrafında savaşan tanrı dölü savaşçılar çoktur, babaları sana düşman olur. Sevgili oğlun Sarpedon için yürekten çok üzülüyorsan, Menoetios oğlu Patroklos'un kolu altında ölmesine meydan ver. Ondan hayat ve can ayrıldıktan sonra ise ecele, tatlı uykuya buyur. Onu alıp geniş Likya toprağına götürsünler, orada kardeşleri ve hısımları onu bir mezara gömerler, bir de taş dikerler, ölülere mahsus olan bu saygı ona da gösterilir. Böyle dedi, tanrıların ve insanların babası da itiraz etmedi. Patroklos'un bereketi Troya ilinde vatanından uzak öldüreceği oğluna bir saygı göstermek için toprağa bir kan yağmuru sağanağı saçtı. İkisi karşılıklı ilerleyerek birbirine yaklaştılar. O zaman Patroklos Sarpedon Han'ın iyi doğuşlu seyisi çok anılmış Trasidem'i kaynından vurarak üyelerinin iflahını kesti. Sarpedon da parlak kardısıyla atıldı fakat silahını Patroklos'a değdiremedi. Onun yerinde kaldı, at pedası sağ omuzundan yaraladı, hayvan son nefesini vererek tozun içine düştü. İniltilerle hayatı uçtu. Üçüncü olarak arabaya koşulmuş olan pedas toz içinde yatarken öbür iki atın kımıldamasına engel oluyor. Boyunduruk zorlanıyor, dizginler karışıyordu. Fakat ün salmış savaşçı Otomedon hemen çaresini buldu. Yere atladı ve yandan sarkan keskin kılıcının bir vuruşu ile ölü atı bağlayan kayışı kesti. Kalan iki atın arabayı doğru yoluna sürmesi mümkün oldu. İki savaşçı da yüreklerini yakan eski kavgayı çözmek üzere yeniden savaşa atıldılar. Bir kere daha Sarpedon parlak kaydısını attı fakat hedefi ulaştıramadı, kaydı. Kahramanın kendisine dokunmaksızın sol omuzundan geçti. Patroklos da hemen tunç silah avucunda sıçrayıp mızrağını fırlattı. Elinden çıkan bu silah boşuna atılmadı. Hasmına tam zar içindeki etli yüreğinden vurdu, adam yıkıldı. Yeni bilenmiş baltalarıyla bir geminin omurda ağacını yapmak için doğradıkları meşe ya kavak ya da oluçam ağacı nasıl devrilirse onun gibi. Patroklos'un vuruşu ile devrilen Sarpedon boylu boyunca atlarının ve arabasının önünde serinmişti, elleriyle kanlı tozu sıkıyordu. Patroklos ayağını göğsüne basarak mızrağını cesetten çekti. Troyalılar, gözleri fırıl fırıl Ahaylıların saldırısına karşı koyuyorlardı. Mirmidonlar arasında, Yiğit Hik'te kimseden aşağı kalmayan bir adam, Ulu Gönüllü Adakles'in oğlu Tanrısal Epige vuruldu. Vaktiyle güzel Budion şehrinde hüküm sürerdi. Fakat şanlı bir yeğenin öldürülmesinden sonra yalvarıcı olarak Pele'ye ve gümüş ayaklı Datis'e sığınmıştı. Onlar da onu saflar bozan Ahileus'un yanına atları güzel İyin seferinde Troyalılara karşı savaşmak üzere göndermişlerdi. Sarpedon'un cesedine el koymak üzere ün salmış Hektor, başına bir kaya parçası attı. Güçlü Tulda'nın altında başı ikiye ayrıldı. Adam, alın önde, ölünün üstüne düştü. İnsanların hayatlarına son veren ölüm onu da kapladı. Patroklos, yarenlerinden birinin öldüğünü görünce kederlendi. Saflar dışındaki savaşçılar üstüne saldırdı. Tez uçan Milan kuşu küçük kuşlar üzerine atılıp onları nasıl bozguna uğratırsa onun gibi. Sen de iyi at terbiyecisi Patroklos. Doğru Likyalıların ve doğru Troyalıların üstüne saldırdın. Arkadaşının ölümü seni o derecede titizlendirmişti. İtemi'nin sevgili oğlu Sitenelas'ı bir taşla boynundan vurarak veterlerini ezdi. Saflay dışındaki savaşçılar gerilediler. Onlarla beraber Hector da geriledi. Ahaylıların önünde Troyalılar oyunda veya avda kuvvetini denemek için cirit atan güçlü bir adamın elinden fırlayan bu uzun silahın erimi kadar bir yer gerilediler. Fakat Likyalı savaşçıların Baydalaikos en önce yüz geri ederek Helalı zengin Halkon'un sevgili oğlu Ulu Gönüllü Batikliz'i öldürdü. Batikliz kovalar ve yakalamak üzere iken Dlaikos dönerek kardısıyla göğsünden vurmuştu. Adam Lakırda ile yere düştü ve Ahaylıları ağır bir kaydıdır tuttu, düşen arkadaşı düşünerek kederlenmişlerdi. Troyalılar ise sevinç içinde Dlaikos'un etrafında kümelendiler. Fakat Ahaylılar da yiğitliklerini unutmuyorlar, üstlerine atılmaktan geri kalmıyorlardı. O zaman Morion, Troyanılar arasından idealı Zeus'un duacısı Otenor'un ayıp oğlu Leobon'u yakaladı. Mızrağı ile kulak ve çene altından vurdu. Hemen bütün üyelerinden hayat uçtu, kara gölge içinde kaldı. O zaman Ene, tunç kaybısını Merion'a fırlattı, silahın değmiş olacağını umarak kalkanının altında yaklaştı. Fakat öbürü silahın gelişini görmüş, öne eğilerek tunç temrenden kaçınabilmişti. Kaydı arkasından kayarak yere saplandı, uzun gönder, orada sallandı, durdu. Ene titizlenerek şöyle dedi. Merion, senin çevik bir dans ustası olman hiçbir işine yaramayacaktı. Mızrağım deseydi senin çevikliğini dindirirdi. Ün salmış savaşçı Merion ona bakarak şöyle dedi. Ene, ne kadar ün salmış biri olsan da bütün senin üstüne atılacak olanların yiğitlik ateşini güç söndürebilirsin. Sen de herkes gibi ölümlüsün. Ben de seni can alacak bir yerinden tunç mızrağımla vurabilseydim, çok güçlü kudretli de olsan, zafer şanını bana, canını da Hades'e verirdin. Öyle dedi ve Minuitaios oğlu Patroklos ayıp ona şöyle çıkıştı, Merion. Güçlü kuvveti de olsan, niçin böyle konuşursun sevgili arkadaşım? Şerife dokunaklı sözlerle Troyalıları ölünün cesedinden uzaklaştıramazsın. Önce toprağa kurban vermek gerek. Kaldada ko, dernekte söz kararı sağlar gereken söz düzmek değil savaş savaşmaktır. Böyle diyerek başa geçti, Merion da arkasından yürüdü. Peleoğlu Ahilleus'un şanlı seyisi bir kere daha atları Troyalıların arkasına sürdü. Zeus, İlkin, Hector'un vücuduna gevşemiş bir ruh koydu. Hector arabasına binerek dizginleri kaçışa çevirdi. Aynı zamanda Troyalıları kaçmaya çağırıyordu. Zeus'un terazisinin ağdığını sezinmişti. O zaman şanlı Likyalılar da gemiler arasında serinmiş yatan hanlarının cesedini bırakıp kaçtılar. Sarpedon'un omuzlarından kıvılcım saçan tunç silahları soyduktan sonra bunları Minuetos'un ayıp oğlu yarenlerine vererek koca karınlı gemilere gönderdi. Bu sırada bulut devşiren Zeus Apollon'a seslenerek şöyle dedi, ''Şimdi sevgili Phobos, git Sarpedon'un kara kınını sil, sonra onu çok uzağa götürüp bir ırmağın akarsuyu ile yıka, sonra Ambrosia merhemi sür tanrısal giysiler giydir.'' En son onu ikiz tanrılara, yeleyaklı Ecel ve Urku'ya ver, gecikmeden bereketi genişle Yekivu toprağına götürsünler. Kardeşleri ve hısımları bir mezara gömerler, bir de taş dikerler, ölülere mahsus olan saygı yerine getirilir. Böyle dedi, Apollon da babasının dediğini dinledi, hemen yerine getirdi. Patroklos atlarını ve Otomedon'u harekete getirerek Troyalıların ve Likyalıların peşine düştü, bununla büyük bir hataya düşüyordu, akılsız adam. Eğer Peleoğlu'nun emrinden dışarı çıkmasaydı kara ölüm tanrıçasından yakayı sıyırabilecekti. Fakat Zeus'un dileği her zaman her ölümlünün dileğinden daha kuvvetlidir. Cesur'u bile şimdi kaçışa süren ve elinden zafer şanını alan, başka bir zaman ise kaldaya ileten Zeus'tur. Bu sefer de bu işler onun göğsündeki yüreğinden kopuyordu. Şimdi Patroklo, seni tanrılar ölümü iletmek üzereken en önce kimin en son kimin canına kıydın? Önce Adrast'ı, Otonos'u, Ekekles'i, sonra Madas oğlu Pirim'i, Epistor'u, Melaib'i, daha sonra Elas'ı, Morios'u. Pilyest'i, bütün bunları öldürdün, ötekilerse kaçmaktan başka bir şey düşünmediler. Ahaylıların oğulları bu gidişle, sanki kudurmuş bir mızrakla önüne ve her yana saldırmakta olan Patroklos'un kolu ile kapıları yüksek Troya'yı alacaklardı eğer. Forebos Apollon orada Hisar'ın üstünde mahvını düşünmekte ve Troyalılara yardım etmekte olmasaydı. Patroklos 3 defa yüksek Hisar'ın bir tabyasına hücum etti, 3 defa da Apollon kendi elleriyle kalkanına dokunarak geri çekilmesine sebep oldu. Bir dördüncü defa bir tanrı gibi sıçradı. O zaman Apollon korkunç bir sesle darılarak şu kanatlı sözleri söyledi. Çekil, Tanrı Dölü Patroklos. Şanlı Troyalıların şehri senin silahınla alınmayacaktır. Kader bunu istemiyor. Senden daha kuvvetli olan Ahilleus'un mızrağıyla da şehir düşmeyecektir. Böyle dedi. Ve okçu Apollon'un öfkesinden kaçınmak isteyen Patroklos bir hayli geri çekildi. Bu sırada Hector, Sykes kapılarında duynakları kalın atlarını durdurdu. İçinden düşünüyordu. Arabasını kavgaya sürsün mü, yoksa Hisar'ın arkasında toplanmaları için yarenlerine emir mi versin? Böyle düşünmekteyken Apollon yanına geldi. Hector'un dayısı Asios'un güçlü kuvveti çehresine, kılığına girmişti. Zeus oğlu Apollon bu çehre altında Hector'a seslenerek şöyle dedi. Hector, savaştan niçin geri kalıyorsun? Buna hakkın da yoktur, sanırım. Hay, eğer senin altında olduğum kadar üstünde olsaydım, savaştan geri çekilmenin acısını anlardın. Haydi, duynakları kalın atlarını, doğru, Patroklos üzerine sür, kim bilir, belki sen üstün gelirsin. Apollon belki zafer şanını sana verir. Tanrı böyle dedi ve kavganın içine karışmaya giderken, ün salmış Hector, yiğit Kevion'a atları kamçılayıp savaşa sürmek emrini verdi. Bu sırada yığınlara karışmış bulunan Apollon, Arboslular arasında uğursuz bir kardeşalık yarattı, şanı Troyalılara, Hector'a vermek istiyordu. Hector bütün öbür Danaosluları bir yana bıraktı. Onlardan tek bir kişi öldürmeden, duynakları kılın atlarını, doğru, Patroklos'un üstüne yürüttü. Patroklos da, arabasından yere atladı, sol elinde mızrağını tutuyordu, öbürü ile, parlak, sert pürtüklü, elini dolduracak büyüklükte bir taş aldı, bütün gücü ile fırlattı ve bu atış boşuna gitmedi. Hector'un dizginleri tutan arabacısı Priam'ın halayıktan oğlu Kebion'a ulaştı. Alnına gelen sivri pürtüklü taş iki kaşını ezdi, kemik kırılarak gözleri tozun içine düştü. Adam sanatla işlenmiş arabadan bir daldıç gibi düştü, hayat etinden kemiğinden ayrıldı. O zaman sen, Patroklos, alaylı bir dille ona şöyle dedi, vay, vay, ne kadar hafif adam. Ne kadar kolay atlayışlar yapıyor. Bir gün, balıklı denizde, şu istiridye avcısı geminin üstünden atlasa, deniz kabarık da olsa, birçok kişiyi doyurabilirdi. Arabadan ovaya atlayışı bunu gösteriyor. Troyalılarda gerçekten iyi dalıcılar varmış. Böyle dedi. Ve bir sıçrayışla kahraman Kebion'un cesedi üstüne atıldı, bir arslan. Nasıl bir ağla hücum ettiği anda göğsünden yaralanır, cesareti felaketine sebep olursa, onun gibi, sen de, Patroklos. Ateşli bir cesaretle atıldın. Hector da arabasından yere atladı. İkisi şimdi Kebion'un etrafında savaşmaya giriştiler. Bir dağın yüksek doruğunda vurulmuş bir dişi geyik için iki aç arslan. Aynı hırs ile onu paralamayı düşünerek nasıl birbirlerine hücum ederlerse bunun GİB, Kebion için iki savaş ustası Patroklos Menvetosoğlu ile ün salmış Hector. Merhametsiz tunç silahlarla birbirinin tenini yırtıp parçalamak arzusu ile yanıyorlardı. Hector eline geçirdiği başı salıvermiyor, Patroklos ise bir ayağı tutuyordu. Öbürleri, Troyalı ve Danaoslu savaşçılar, canlara kıyan yakından dövüşe atılmışlardı. Eiros ve Notos rüzgarları, bir dağın boğazlarında, nasıl yarışırcasına eserler, koyu sık bir ormanın, meşe, kıyın gibi uzun gövdeli ağaçlarını şaşılacak da kırdılar içinde, sarsıp uzun taze dalları sarmaşırken nasıl kinimi kuru budakların sesi işitilirse onun gibi. Troyalılarla Ahaylılar birbirlerinin üstüne boğuşmak birisiyle atılıyorlardı. İki tarafın hiçbiri çirkin suratlı boz bunu aklına getirmiyordu. Kebion'un etrafında pek çok sivri mızraklar ve yayların kirişlerinden fışkırmış oklar gelip hedefe saplanmış, birçok kocaman taşlar dövüşenlerin kalkanlarına, tuğdalarına çarpmış bulunuyordu. O ise bir toz burdacı içinde, boylu boyunca uzanmıştı, ustası olduğu arabaları bir daha hatırlamamak üzere unutmuştu. Güneş, yürüyüşü içinde, gök ortasına gelinceye kadar, iki taraftan atılan silahlar hedeflere ulaşıyor, insanlar düşüyordu. Fakat işte güneş, öküzleri çözdükleri saate yaklaşınca Ahaylılar Kebion'u kaçırarak büyük bir üstünlük elde ettiler. Omuzlarından silahlarını aldılar. Bu sırada Patroklos, büyük bir azgınlıkla Troyalılar üzerine atıldı. Azgın Ares'in benzeri, 3 defa ürküntü veren naralar atarak saldırdı. 3 defa 9 adam öldürdü. Bir 4. defa, bir tanrı gibi sıçradı. Fakat işte o anda, Patroklos, senin ecelin erişti, Forebes, canlara kıyan savaşın arasından senin yanına geldi. Patroklos, kargaşalık içinde onun geldiğini görmedi, çünkü Apollon koyu bir buğ ile örtülü olarak yürüyordu. Patroklos'un aydında durarak iki omuzu arasına ve geniş omuzlarına el ayasıyla bastı. Hemen gözleri şaşılaştı. O zaman Forebos Apollon başından uzun tepelikli tuldasını düşürdü. Tulda takırdı ile atların ayaklarına yuvarlandı. Sorbucu tozda ve kanla kirlendi. Vaktiyle tanrısal kahraman Eukolu Ahilleus'un güzel başını ve alnını koruyan bu sorbucu at kılından tuldanın tozlara düşüp kirlenmesi hiç akla sığar mıydı? Fakat bugün Zeus onu Hektor'a veriyor. Kendi başında taşısın diye, oysa ki onun da sonu yaklaşıyordu. Patroklos'un elleri içinde mızığı, büyük, ağır, güçlü, tunç temrenli silahlı, parçalandı. Yüksek kalkanı, bağlayan kayışı da omuzlarından yere düştü. Zeus oğlu Apollon han zırhını da çözüp çıkardı. Aklı bir baş dönmesi içinde kaldı. Şanlı vücudunun üyeleri kırıldı, şaşkınlık içinde durdu. O zaman arkadan bir daydanlı gelerek yakından sivri tunç temreniyle arkasından vurdu. Vuran Pantos oğlu Euphorbos, yaşıtlarının hepsinden kargı fırlatmada, araba sürmekte, yaya koşusunda üstündü işte. İyi araba sürücüsü Patroklos, sana ilkin silah atan bu savaşçıdır. Fakat seni yıkamadı vücudundan kayın gönderli kardısını çektikten sonra kaçarak yarenlerinin yanına çekildi. Apollon Tanrı'nın çarpışından sonra kardıyla vurulan Patroklos da ölümden kaçınmak için yarenlerinin arasına sığındı. Fakat bu ara Hektor olu gönüllü Patroklos'un sivri tunç temlenle yaralı olarak çekildiğini görünce saflar arasından yanına gitti. Mızrağıyla karnından vurdu ve temreni iyice bastırdı. Patroklos yaman takırdığıyla düşerek Ahaylılara büyük yas getirdi. Çok defa yorulmaz bir yaban domuzu ile savaşan bir arslanın bitkin bir hale düştüğü görülür. Yüksek dağdaki bir pınardan her biri yalnız kendisi su içmek davasıyla birbirine karşı kaldaya tutuşurlar. Sonunda arslan üstün gücü ile nefesi kesilen yaban domuzunu alt eder. Bunun gibi Menoitaios oğlu Patroklos Aip bunca savaşçıyı yıkıp öldürdükten sonra Priam oğlu Hektor'un yakından bir vuruşu ile hayatına son verildiğini gördü. Hektor zafer içinde kanatlı sözler söyledi Patroklos. Herhalde şehrimizi alacağını, Troya kadınlarını esir ederek gemilerinde yurduna götüreceğini düşünüyordun. Zavallı akılsız, onları kurtarmak için işte Hektor'un ayakları çabuk atları var. Arabasını uzun uzun çekerek onu kavgaya götürüyorlar. Üstlerinden felaket ürününü uzaklaştırmaya çalıştığım Troyalılar arasında mızrak fırlatmada ben de ustayımdır. Seni burada akbabalar yiyecek. Ah bahtı kara, Ahilleus ne kadar yiğit olursa olsun senin işine yaramayacaktır. O seni yalnız Kavara'ya gönderirken şöyle dediğini sanıyorum. Patroklos cana kıyan Hektor'u göğsünde zırhını parçalamadıkça, kanlı kanlı alıp getirmedikçe koca karınlı gemilere dönmemelisin. Sana böyle söylemişti, sen de düşüncesiz aklınla inanmıştın. Sen de iyi araba sürücüsü Patroklos, sönmek üzere olan bir sesle ona şöyle cevap verdin, Hektor. Bu derece yüksekten zaferi haykırmaya vakit henüz çok erkendir. Sana bugünkü üstünlüğü kim verdi? Kronos oğlu Zeus ile Apollon, beni zahmetsizce yenen onlardır. Onlar omuzlarımdan silahlarımı çözmüşlerdi. Senin gibi 20 savaşçı karşıma çıkmış olsaydı, 20'si de oracıkta, mızrağımın altında düşerlerdi. Meymenetsiz kader ile Leto'nun oğlu ve insanlardan Euphorbos beni böyle yere serdi. Sen ancak üçüncü olarak soymağa geldin. Fakat sana söyleyecek bir şeyim daha var. Onu kafana iyi sokak, sen de uzun zaman daha yaşamayacaksın. Şimdiden, ölümle güçlü kader etrafında dolaşıyor. Kusursuz Okoğlu Ahilleus'un kolu altında yıkılmanı görmek isteyenler onlardır. Böyle dedi, her şeye son veren ölüm onu kaplamıştı bile ruh. Kaderini ağlayarak üyelerinden ayrılmış, yiğitlikten ve gençlikten uzak, Hades'e ermişti. Ün salmış Hektor ona şunları söylediği zaman oyunmuştu, Patroklos, niçin bana ölüm uçurumunu haber veriyorsun? Kim bilir, belki güzel saçlı Tetis'in oğlu Ahilleus, benim mızrağımla vurularak benden önce ölecektir. Böyle dedi ve ayağını ceset üzerine basarak mızrağını çektikten ve ölüyü arka üstü yatırdıktan sonra kardı avucunda Eyakoğlu'nun tanrılara benzer seyisi Otomedon'un üstüne yürüdü, onu vurmak arzusu çok büyüktü. Fakat ondan önce ayakları çabuk atları, tanrıların pileği hediyesi ölümsüz, eşsiz atları onu uzaklaştırmışlardı bile. Şan 17, Ares'in sevgilisi, Atreoğlu Menelas, Patroklos'un Troyalılarla ettiği kanlı savaş içinde yıkıldığını gördü. Saflay dışındaki savaşçılar arasından alev saçan tuldasıyla cesedin yanına geldi, onu savunmaya hazır yer aldı. İlk defa doğurmak üzere olan, henüz doğumdan hiçbir şey bilmeyen Düve'nin yanında, anası nasıl acıyan titrek seslerle koruduğunu gösterirse, onun gibi sarı Menelas da Patroklos'un yanında durmuştu. Mızrağını ve yuvarlak kalkanını önde tutuyor, karşısına kim gelirse öldürmek arzusu ile içten tutuşuyordu. Fakat güzel mızrakla Pantolz oğlu da kusursuz, Patroklos'un düşen cesedine ilgisiz durmuyordu. Yaklaşarak Ares'in sevgilisi Menelas'a şöyle dedi: Atreoğlu, Tanrı büyütmesi, savaşçılar hanı, çekil git bu ölüden uzaklaş. Kanlı sorkasından elini çek, Troyalılardan ve ün salmış müttefiklerinden hiç kimse cana kıyan savaş içinde, benden önce mızrağıyla Patroklos'a vurmuş değildir. Eğer seni de vurup tatlı canını almamı istemiyorsan, çekil de Troyalılar arasında bir şan kazanayım. Buna sarı Menelas aşırı titizlenerek şöyle dedi: Hay Zeus'a, böyle yüksekten övünmek iyi şey değildir. Panterin, aslanın, cana kıyan yaban domuzunun göğsünde olan yüksek içgüven, güzel mızraklı Pantolz oğullarınınkinden daha aşırı olamaz. Ama at terbiyecisi güçlü Hiperinir bana hakaret ettiği, bana kafa tuttuğu günden sonra gençliğine doymamıştı, ayakları üstünde. Sıla'ya dönüp sevgili karısını ve kaydısını çeken anasını babasını sevindirmiş olduğunu bilmiyorum. Şimdi sen de bana karşı durmaya cesaret edersen, senin de yiğitliğini kırarım. Ama daha önce, başına bir felaket gelmeden, seni geri itmeye, yığın içine çekilmeye davet ediyorum. En ahmak insan bile görgüden ders alır. Böyle dedi, fakat öbürü dinlemedi, şöyle cevap verdi: Öyle ise, Tanrı büyütmesi Menelas saati geldi. Öldürmüş olduğuna övünerek söylediğin kardeşimin kanını şimdi ödeyeceksin. Karısını dul olarak yeni yapılmış odasına çekinmek, anasını babasını inleye hıçkıra ağlamak gibi katlanmaz bir yas içine attın. Bu bahtı kara insanların hıçkırıklarına bir son vermek için senin başını ve silahlarını götürüp Pantheos'un ve Tanrısal Frontis'in elleri arasına kovmalıyım. Haydi, kavgaya girişmeyi uzatmak istemiyorum, bu iş ya söz götürmez zaferle veya kaçışla bitmelidir. Böyle dedi ve Menelas'ın yusyuvarlak kalkanına kardısını ulaştırdı, fakat kalkanı deşemedi. Kalkanın tuncuna çarpan temren büküldü. Atreoğlu Menelas da hemen tunç kardı ekle, Zeus atayı anarak öne atıldı. Ve geriye çekinmek üzere olan Euforbos'un enseden boğazına sivri silahını sançıp ağır elinin bütün kuvvetiyle bastırdı. Temlen, doğru, nazik boğazın içinden yürüdü. Adam takırdı ile yıkıldı. Üstünde silahları çınladı. Haritis'in saçlarını andıran kâkürleri kanla ıslanmış, baş hem altın hem gümüş ile sarılmıştı. Bir adam, ıssız bir yerde, çok güzel, özlü, bol su ile sulanmış genç bir zeytin ağacını besler, rüzgarlar hangi yönden eserse essin, beyaz çiçeklerle süslenmiş yaprakları titreşir, fakat birden çok güçlü bir kasırga kopar. Ağacı kökünden söker, toprak üzerine serer. Bunun gibi mızrağı güzel Euforbos Panaus oğlu Atreoğlu Menelas'ın vuruşu ile yere serilmişti. Dağda büyümüş bir arslan, gücüne güvenerek otlamakta olan sürünün içinden en güzel ineği kapar, kuvvetli dişleri arasına nasıl alır, önce boynunu kırar, sonra parçalar, kınını, bağırsaklarını sömürürse. O sırada etrafında çobanlarla köpekler nasıl yüksek haydalar ve havlamalar atarlar, fakat sarı korkuya tutularak üstüne varmaya cesaretlen olmazsa onun gibi. Savaşçılar arasında hiç kimse şanlı Menelas'ın karşısına çıkmaya cesaret etmiyordu. Atreoğlu kolaylıkla Pantos oğlunun ün salmış silahlarını götürebilirdi. Eğer o sırada Forebos Apollon şüphelenip Ares'in benzeri Hektor'u harekete getirmeseydi. Bir adamın, Kikonlar başı Mentes'in çehresine girerek şu kanatlı sözleri söyledi: Hektor, sen şimdi Ekoğlu Ahilleus Aip'ın atlarını kovalıyor, arkalarına düşüp koşuyor, fakat bir türlü elde edemiyorsun, bu atları terbiye etmek ve sürmek. Bir tanrıça oğlu olan Ahilleus'tan başka bir ölümlü için mümkün değildir. Bu arada ise Menelas, savaş düşkünü Atreoğlu, Patroklos'un bekçiliğinde, Troyalıların en cesur savaşçısını. Pantos oğlu Euforbos'u öldürdü, ateşli yiğitliğine son verdi. Böyle deyip, Tanrı, savaşçıların işine karışmak üzere oradan ayrıldı. Hektor'un aklı kapkara kaydılar içinde kaldı. Gözünü her tarafa gezdirerek onları gördü. Biri öbürünün ün salmış silahlarını soyuyor, öbürü yerde ölü yatıyordu. Açık yaradan kan fışkırıyordu. Hemen saflar dışındaki savaşçılar arasında, kıvılcım saçan tunç tuldasıyla, tiz sesler çıkararak Hephaistos'un hiç sönmez alevi gibi yetişti. Ateoğlu bu tiz sesleri işitince titizlenerek kendi ulu gönlüne şöyle dedi: "Eyvah bana! Şu güzel silahları ele geçiremezsem, bizim dava uğrunda yatan Patroklos'u kurtaramazsam. Çok korkarım ki bunları gören Danaoslular beni kınarlar. Fakat kendi başıma gidip, şeref için Hektor'a ve Troyalılara karşı savaşsam kalabalığın her yandan beni saracağından korkarım. Tuldası kıvılcım saçan Hektor buraya bütün Troya ordusunu getirmiştir. Fakat yüreğimle böyle tartışman ne ihtiyaç var, bir tanrının yardım ettiği bir savaşçıya karşı kaderi aldırmayarak. Savaştığını söyleyen bir adamın üstüne felaketin gelmesi için uzun zamanın geçmesine gereklik yoktur. Yalnız hiç olmazsa bir taraftan Ayas Aypın savaş narasını işitsem bari, o zaman ikimiz savaşçılık ateşimizi hatırlayarak belki ölünün cesedini Peleolo Ahilleus için çekebilirdik. Bunca kaydılar arasında on iyisi bu olurdu. Fakat Menelas aklıyla ve yüreğiyle bunları evirip çevirmekte iken Troyalıların cephesi yürüyüşe geçmiştir, onu Hektor sevk etmektedir. O zaman Menelas cesedi orada bıraktı. Başını çevirerek geri çekildi, insanların ve köpeklerin kaydılar, haydalar ve havlamalarla avludan kovdukları yeleli bir arslan, dona kalan yüreği istemeyerek nasıl avludan uzaklaşırsa onun gibi. Sarı Menelas, Patroklos'un cesedinden ayrılmıştı. Yarenlerinin grubuna erişinceye kadar durmadan ve başını çevirmeden yürüdü. İçi sıkkın, gözleriyle Teleimonoğlu Büyük Ayas'ı aradı. Çok geçmeden onu gördü, Phoebos Apollon'un çılgın bir panik içine atlamış, olduğu yarenleri arasında dolaşıyor, yüreklerini yatıştırıyor, kavgaya cesaretlerini arttırmaya çalışıyordu. Çabuk yanına koştu ve şöyle dedi: "Ayas, kardeşçiyim, buraya Patroklos'un cesedi için elden ne gelirse yapalım. Bakalım Ahilleus'a götürebilecek miyiz, silahsız, çünkü silahları Tuldası kıvılcım saçan Hektor'un ellerinde." Böyle dedi ve Ayas Aypın yüreğini heyecanla doldurdu. Ayas Sarı Minilus'la beraber saflar dışındaki savaşçı arasından ayrıldı. Ün salmış silahlarını soymuş olan Hektor bu sırada cesedi çekiyordu, başını keskin tunç ile omuzlarından ayıracak cesedi yerde sürükleyerek Troya köpeklerine atacaktı. Fakat işte Ayas kureye benzeyen kalkanıyla ilerleyip yaklaşıyordu. O zaman Hektor geri çekildi ve yarenlerine kavuşmak üzere arabasına atladı. Ayas ise geniş kalkanıyla Minuitaios oğlunu örttü. Yavrularını ormana götürürken avcılarla karşılaşan dişi arslan nasıl alnını eğerek küçükleri önerse, onun gibi Ayas kahramanı Patroklos'un yanında durmuştu. Yanında Aris'in sevgilisi Atreoğlu Menelas vardı. Göğsünün içinde ulu bir matemin büyümekte olduğunu duyuyordu. O yara, Dileukos Hippolohos oğlu, Likyalıların hanı. Hektor'a dardın bir gözle bakarak çıkıştı: "Hektor, görünüşün çok güzel ama kaldaya yaraylığın çok daha azdır. Ün salmış şanın bir savaş kaçağı olduğuna göre hiçbir şeye dayanmıyor. Şimdi düşün bakalım, kendin yalnız ilyinde doğmuş adamlarınla memleketini ve şehrini nasıl kurtarabileceksin? Bundan sonra tek bir Likyalı senin siten uğrunda dövüşmeyecektir. Çünkü açık görüyorum, düşmanla durmadan canla başla dövüşmekte direnenlerin kadri, kıymeti tanınmıyor. Aa bahtı kara! Dostun ve konuğun Sarpedon'u Arbosluların elinde bıraktıktan sonra basit bir savaşçıyı saflarının arasında nasıl tutabilirsin? Sana ve şehrine bunca hizmetleri olan Sarpedon'u köpeklerden koruyacak yüreği göstermedin. Şu saatte beni dinleyin, memleketlerine dönecek Likyalılar olursa, Troya'ya ölüm uçurumu açılacaktır. Troyalılar da vatan uğrunda canla başla dövüşmek iç ateşi bulunsaydı Patroklos'u çabuk İlyon Hisarı'nın arkasına çekebilirdik. Ve bir kere Patroklos'un cesedi Priam Han'ın sitesine girdikten sonra Arboslular da bize Sarpedon'u ve güzel silahlarını verirlerdi. Fakat sen kendin Ayas'ın karşısına çıkma. Onunla yüz yüze dövüşmeye cesaret etmiyorsun. Çünkü senden daha güçlüdür. Tuldası kıvılcın saçan Hektor da Dileukos'a darılarak şöyle dedi: "Dileukos, susun busun, ama niçin böyle küstahça konuşuyorsun? Sevgili döşlüm, seni düşünce ve duygu bakımından bütün Likyalılardan üstün bilirdim. Fakat bu sefer böyle konuştuğunu işittikten sonra tamamıyla fikrimi değiştirdim. Koca Ayas'ın önünde duramadığımı söylüyorsun. Kavgadan ve arabalar kaydaşalığından korktuğum için değildir bu. Fakat Egit kalkanını tutan Zeus'un dileği daima ve her şeyden daha kuvvetlidir. Yiğidi bile kaçışa süren ve elinden zaferi alan odur, başka sefer ise cesaret veren ve kaldaya gönderen yine odur. Haydi sevgili dostum, yanıma gel bütün gün. Senin dediğin gibi gevşek mi davranacağım, yoksa yiğitliği ne kadar ateşli olursa olsun her Danaoslu'ya karşı dövüşüp Patroklos'un cesedini çekebilecek miyim, kendin görürsün. Böyle dedi ve yüksek bir nara ile Troyalılara haykırdı. Troyalılar, Likyalılar ve yakından dövüşmede usta Daydanlılar. Erkek olun ey dostlar, ateşli yiğitliğinizi hatırlayın. Ben de öldürdüğüm Patroklos'tan soyup aldığım kusursuz Ahilleus'un güzel silahlarını takınacağım. Böyle dedikten sonra Hector canı kıyan kavgadan uzaklaştı, çay çabuk koşarak. Pileolu'nun ün salmış silahlarını şehre götürmekte olan yarenlere ulaştı. Bir yanda durarak silahlarını değiştirdi. Üstünden çıkardığı kendi silahlarını şehre götürmek üzere adamlarına verdi. Onların yerine vaktiyle tanrıların Pele'ye verdikleri ölümsüz silahları takındı. Bulut devşiren Zeus, yukarıdan Hector'un tanrısal Pileolu'nun silahlarıyla silahlandığını görünce başını sallayarak kendi gönlüne şöyle dedi: hey bahtı kara, ölüm aklına hiç gelmiyor, ölüm ise sana çok yakındır. Önünde bütün kahramanların titrediği bir kahramanın tanrısal silahlarını takınıyorsun. Onun sevgili ve güçlü arkadaşını öldürdün ve usulsüzce onun başından ve omuzlarından silahlarını aldın. Fakat şimdilik eline parlak bir zafer, seni bekleyen kadere denk gelecek bir şan vereceğim. Kaldadan dönecek Andromahos senden Peleolu'nun ün salmış silahlarını istemeyecektir. Böyle dedi ve Kronos oğlu kaşlarıyla onaylama işareti verdi. Silahları Hector'un boyuna boşuna göre değiştirdi. Azdın, korkunç Ares, içine sindi, üyeleri yiğitlikle, güçlükle doldu. Ün salmış müttefiklerine doğru korkunç naralar atarak ilerledi. Herkesin gözüne olu gönüllü Peleolu'nun silahları içinde parlak ve ışıklı göründü. Birer birer, savaşçıların yanına gelerek ayrı ayrı her birinin savaşçılık iç ateşini alevlendirdi. Onlara kanatlı sözler söyledi. Dinleyin beni, sayısız müttefik boyları ve civar ahalisi. Sizleri uzak memleketlerinizden buraya çağırdığım zaman çokluğu aramamış ve buna hacet görmemiştim. Ancak Troyalıların karılarını ve küçük çocuklarını kavga düşkünü Ahaylılara karşı canla başla savunmak için çağrılmıştınız. Bu maksatla durmadan, aralıksız vergiler ve gıdalar çekerek Budu'nun elinde hiçbir şey bırakmıyor. Mallarını tüketiyorum, yine bunun için hepinizden yiğitliğinizi sonuna kadar göstermenizi istiyorum. Şu saatte herkes düşmana dönerek karşı koyacak, sonunda ya ölecek ya kurtulacak, savaşçılar için kanun budur. Patroklos artık bir ölüden ibarettir. Fakat onu her kim at kısrak terbiyecisi Troyalıların saflarına kadar çekebilirse, her kim ayası çekinmeye zorlayabilirse, soykaların yarısını ona vereceğim, şan, şeref de öyle. Yarısı onun, yarısı benim olacaktır. Böyle dedi ve hepsi işin ağırlığını duyarak doğru Danaoslulara karşı mızrakları dimdik yürüdüler. Yüreklerinde Telemunoğlu Ayas'tan cesedini çekmek ümidi vardı. Zavallı akılsızlar. Ayas o cesedin üstünde birçoğunun canına kıyacaktır. O sırada Ayas narası Gür Menelas'a seslenerek şöyle dedi: hey sevgili dostum, tanrı büyütmesi Menelas, bu dövüşten benim ve senin çıkabileceğimizi hiç sanmıyorum. Yakında Troya'nın köpeklerini ve kuşlarını doyuracak olan Patroklos'un cesedinden çok, kendi başım için koruyorum. Gözlerimin önünde Hector'un bir savaşçılık bulutu ile her şeyi sarıp kapladığını gördüğüm için başıma ve senin başına felaket geleceğinden korkuyorum. Önümüzde ölüm uçurumu açılıyor. Fakat haydi, Danaos savaşçılarından en cesurları çağır, belki işitip gelen olur. Böyle dedi ve narası Gür Menelas itiraz etmedi, hemen Danaoslulen işitebileceği kadar yüksek bir sesle haykırdı: hey dostlar, Arbosluların hanları ve kılavuzları, Atreoğulları Adamemnon ile Menelas'ın yanlarından Demos'un, milletin şarabını içenler ve bir budun üzerine hüküm sürmek hakkı olanlar, Zeus'un verdiği şan ve şerefle yaşayanlar. Benim için kavganın şu çok çetin anında ayrı ayrı isimlerini söylemek çok güç gelen hanlar, hepsi kendiliklerinden buraya gelsinler. Yürekleri Patroklos'un Troya köpeklerine ziyafet olması düşüncesine katlanmasın, isyan etsin. Böyle dedi ve en önce çok koşan Ayas o yıl oğlu çağrıyı işiterek düşmana karşı koymak üzere kanlı dövüş meydanına koştu. Ondan sonra İdomene'nin yardımcısı, cana kıyan en yaylın benzeri Merion koşup geldiler. Bunlardan başka kalda canlandırmaya koşan Ahaylı savaşçıların isimlerini kim hatırlayabilir? Troyalılar yığınla hücum ediyorlardı, başlarında Hektor vardı. Gökten inen yağmurlarla beslenmiş bir ırmağın ağzında kuvvetli akan suyun rüzgarla kabarmış denize çarpmasından gürle işler işitilir. Sahildeki sarp yalçın yaylara vuran daldalardan tiz sesler çıkar. Yürüyüş halindeki Troyalılardan buna benzer bir oğultu yükseliyordu. Ahaylılar ise tek bir yürekle Minvetos oğlunun cesedi başında dikilip kalmışlardı. Hepsi tunç kalkanlarının siperlerine sığınmışlar, parlak tuldalarına Kronos oğlu koyu bir buğu yaymış. Minvetos oğlu daha hayatta, Ekay torununun seyisi iken Kronos oğlunun ona karşı hiçbir hıncı yoktur şimdi de. Düşmanları Troyalıların onu köpeklerine yem olarak atmaları ihtimaline nefret duyuyordu. Bunun için onu savunmaya yarenleri cesaretlendiriyordu. Hippolochos, Pelasgelet'in ün salmış oğlu, cana kıyan dövüş arasında cesedi bir ayağının topuğundan bir kayışla bağlayarak çekiyordu. Hektor'a ve Troyalılara yaranmak istiyordu. Başına hemen felaket geldi ve bütün gönülleriyle istedikleri halde kimse onu kurtaramayacaktı. Teleim'in oğlu sıkışıklık içinden sıçrayıp onu yakından vurdu, yanaklığı tunçtan tulbasını deşti. Ayas'ın kocaman mızrağı ve çok güçlü eli altında kalın sorbuçlu tulda kırıldı, Temri'nin bileziğinden kanlar içinde yaradan beyin fışkırdı. Adam olduğu yerde yiğitliği kırılmış, mıhlandı. Ulu gönüllü Patroklos'un ayağını salıvermişti, alın önde, kadavranın üstüne düştü, memleketi, bitkileri bol Lerisa'dan çok uzak, can vermişti. Hektor da hemen paylak mızrağını Ayas'ın üstüne fırlattı. Ayas vuruşun farkına vararak tunç silahtan korundu. Onun yerine ulu gönüllü Alfaets'in oğlu Skidios vuruldu. Eokalıların en cesur savaşçısıydı. Hektor onu köprücük kemiğinin ortasından deşmiş, tunç temren omuzun altından geçmişti. Adam takırda ile düştü, üstünde silahları çınladı. O yara Ayas, Hypotuz'u örtmece gelen Fork ise Finopis'in yiğit oğluna kaydısını fırlattı, kaynının ortasına ulaştırdı. Tunç temren zırhın plastronunu yırtarak bağırsaklara daldı. Adam tozun içine yıkıldı. Elleriyle toprağı avuçluyordu. Saflay dışındaki savaşçılar geri çekildiler, ün salmış Hektor da onlarla beraber çekildi. Bunun üzerine Arboslular yüksek bir nara attılar ve ölüleri Forkis ile Hippotos'un çekerek omuzlarından silahlarını soydular. O zaman Troyalılar, Ares'in sevgilileri Ahaylıların baskısı altında gevşekliğe tutularak İlyon'a kadar çekileceklerdi. Zeus'un isteğinden bile daha önce Arboslular şanı kazanacaklardı eğer. O anda Zeus oğlu Apollon Epites'in oğlu Paraphos çehresiyle gelip Ene'nin yiğitlik alevini alevlendirmeseydi, Ene, tanrılar karşı gelseler, yüksek İlyon'u kurtarmak için ne yapardınız? Ben yalnız güçlerine, yiğitlerine güvenerek, sayıca daha az oldukları halde şehirlerini kurtarmış başkalarını bilirim. Oysa ki bugün, Zeus, bizim üstün gelmemizi, Danaosluların kazanmasından daha çok istemektedir. Sizlerse çıldınca korkuya tutulmuş, savaşmaktan kaçıyorsunuz. Böyle dedi ve Ene yüzüne bakarak okçu Apollon olduğunu bildi. Bunun üzerine haykırarak Hektor'a şöyle dedi, Hektor ve siz hepiniz, Troyalı ve müttefik hanlar, bir ılmaya için bugün büyük utanç olur, eğer Ares'in sevgilileri Arboslular baskısı altında gevşeklik gösterip yüksek teliğine çekilecek olursak, şimdi bir tanrı bana görünüp tanrıların en üstünü Zeus'un kavgada bizim yardımcımız olduğunu bildirdi. Hemen Danaosluların üstüne yürüyelim, Patroklos'u rahat rahat gemilerine çekip götürmelerine meydan vermeyelim. Böyle dedi ve bir sıçrayışta saflay dışındaki savaşçılardan öteye atıldı. Bunun üzerine ötekiler de dönerek yüzlerini Ahaylılara çevirdiler. O ara Ene, mızrağı ile Arisbas oğlu Leiokrites'i, Laikomed'in yiğit arkadaşını vurdu. Birdenbire yıkılması Ares'in sevgilisi Likomed'in yüreğini acıma ile doldurdu. Örünün yanına gelerek parlak kaydısını fırlattı. Silah insanlar çobanı Hippas'ın oğlu Apiason'un bağrına saplandı. Hemen Pionya'dan gelmiş olan bu kahramanın dizleri çöktü. Kaldada Astrope'den sonra birinci idi. Yıkılması, yiğit Astrope'nin yüreğini acıma ile harekete getirdi. O da candılıkla Danaoslular üzerine atıldı. Fakat geç kalmıştı. Kalkanlarıyla uzun bir siper edinmişti, başında dikilip kalmışlardı. Hepsi tunç kalkanlarının siperlerine sığınmışlar. Paylak tuldalarına Kronos oğlu koyu bir buğu yaymış. Minvetos oğlu daha hayatta, Ekay torununun seyisi iken Kronos oğlunun ona karşı hiçbir hıncı yoktur. Şimdi de düşmanları Troyalıların onu köpeklerine yem olarak atmaları ihtimaline nefret duyuyordu. Bunun için onu savunmaya yarenleri cesaretlendiriyordu. Hippolous, Pelasgelet'in ün salmış oğlu, cana kıyan dövüş arasında cesedi bir ayarının topuğundan bir kayışla bağlayarak çekiyordu. Hektor'a ve Troyalılara yaranmak istiyordu. Başına hemen felaket geldi ve bütün gönülleriyle istedikleri halde kimse onu kurtaramayacaktı. Telemun oğlu sıkışıklık içinden sıçrayıp onu yakından vurdu, yanaklığı tunçtan tuldasını deşti. Ayas'ın kocaman mızrağı ve çok güçlü eli altında kalın sorbuçlu tulda kırıldı, Temri'nin bileziğinden kanlar içinde yaradan beyin fışkırdı. Adam olduğu yerde yiğitliği kırılmış, mıhlandı. Olu gönüllü Patroklos'un ayağını salıvermişti, alın önde, kadavranın üstüne düştü, memleketi, bitkileri bol Larissa'dan çok uzak, can vermişti. Hector da hemen parlak mızrağını Ayas'ın üstüne fırlattı. Ayas vuruşun farkına vararak tunç silahtan korundu. Onun yerine olu gönüllü Alfaets'in oğlu Sikidios vuruldu. Eokyalıların en cesur savaşçısıydı. Hector onu köprücük kemiğinin ortasından deşmiş, tunç temren omuzun altından geçmişti. Adam takırda ile düştü, üstünde silahları çınladı. O yara Ayas, Hippotos'u örtmeye gelen Phorcys'e, Phenopis'in yiğit oğluna kaydısını fırlattı, karnının ortasına ulaştırdı. Tunç temren zırhın plastronunu yırtarak bağırsaklara daldı. Adam tozun içine yıkıldı, elleriyle toprağı avuçluyordu. Saflay dışındaki savaşçılar geri çekildiler, ün salmış Hector da onlarla beraber çekildi. Bunun üzerine Arbostlular yüksek bir nara attılar ve ölüleri, Phorcys ile Hippotos'un çekerek omuzlarından silahlarını soydular. O zaman Troyalılar, Ares'in sevgilileri Ahaylıların baskısı altında gevşekliğe tutularak İlyin'e kadar çekileceklerdi. Zeus'un isteğinden bile daha önce Arbostlular şanı kazanacaklardı eğer. Onda Zeus oğlu Apollon, Epites'in oğlu Paraphos çehresiyle gelip Ene'nin yiğitlik alevini alevlendirmeseydi, Ene, tanrılar karşı gelseler, yüksek İlyon'u kurtarmak için ne yapardınız? Ben yalnız güçlerine, yiğitlerine güvenerek, sayıca daha az oldukları halde şehirlerini kurtarmış başkalarını bilirim. Oysa ki bugün, Zeus, bizim üstün gelmemizi, Danaosluların kazanmasından daha çok istemektedir. Sizlerse çıldınca korkuya tutulmuş, savaşmaktan kaçıyorsunuz. Böyle dedi ve Ene yüzüne bakarak okçu Apollon olduğunu bildi. Bunun üzerine haykırarak Hector'a şöyle dedi, Hector ve siz hepiniz, Troyalı ve müttefik hanlar, bizim için bugün büyük utanç olur, eğer Ares'in sevgilileri Arbostluların baskısı altında gevşeklik gösterip yüksek iliğine çekilecek olursak. Şimdi bir tanrı bana görünüp tanrıların en üstünü Zeus'un kavgada bizim yardımcımız olduğunu bildirdi. Hemen Danaosluların üstüne yürüyelim. Patroklos'u rahat rahat gemilerine çekip götürmelerine meydan vermeyelim. Böyle dedi ve bir sıçrayışta saflay dışındaki savaşçılardan öteye atıldı. Bunun üzerine ötekiler de dönerek yüzlerini Ahaylılara çevirdiler. O ara Ene, mızrağı ile Arisbas oğlu Leiokrates'i, Likomed'in yiğit arkadaşını vurdu. Birdenbire yıkılması Ares'in sevgilisi Likomed'in yüreğini acıma ile doldurdu. Ölünün yanına gelerek parlak kardısını fırlattı. Silah insanlar çobanı Hippas'ın oğlu Apiason'un bağrına saplandı. Hemen Peonya'dan gelmiş olan bu kahramanın dizleri çöktü. Kavgada Astrope'den sonra birinciydi. Yıkılması yiğit Astrope'nin yüreğini acıma ile harekete getirdi. O da canlılıkla Danaoslular üzerine atıldı. Fakat geç kalmıştı, kalkanlarıyla uzun bir siper edinmişler. Kaydılarına birbirlerine çatışmışlardı. Ayas birer birer dolaşarak hepsine öğütler vermişti. Hepsi ölünün yanında kalacak, ancak yakından dövüşeceklerdi. Gerek Troyalılar ve güçlü müttefikleri gerek Danaoslular arasından ölenler üst üste düşüyordu, toprak kırmızı kanla boyanmıştı. Böyle savaşanlar alev benziyorlardı. Güneşin ve ayın hala var olduğu veya olmadığı söylenemiyordu. Kaldı meydanında Menüetos oğlunun cesedini saran savaşçılar üzerine koyu bir sis yayılmıştı. Bununla beraber henüz kusursuz Patroklos'un ölmüş olduğunu bilmeyen şanlı iki savaşçı var idi, Nestor oğulları Trasimedes ile Antilohos. Nestor'un emriyle uzak yerlerde savaşmakta olan bu savaşçılar, Patroklos'un hala sağ olup Troyalıların ilk saflarına karşı savaşmakta devam ettiğini sanıyorlardı. Dar bir alan üzerine iki taraf ölüyü bir bu yana bir o yana çekiyorlardı. Yüreklerinde ayrı ayrı ümitler vardı. Troyalılar onu İlyina kadar çekmek, Ahaylılar da koca karınlı gemilere götürmek istiyorlardı. Cesedin çevresinde şaşkın ve azgın bir boğuşma sürüp gidiyordu. Tunç Cebeli Ahaylılar arasında herkes öyle diyordu. Ey dostlar, gemilere dönmek şanssız şerefsiz olurdu. Ayaklarımızın altında yer açılsa da içine batsak, şu cesedi at kısrak terbiyecisi Troyalılara bırakmaktan çok daha iyi olur. Cesedi onlar götürebilirse zafer şanı onlarda kalır. Ulu gönüllü Troyalılar arasında da herkes şöyle söylüyordu, dostlar. Kaderimizde hepimiz için şu ölünün etrafında bir vuruşla yok olmak yazılmış olsa bile, boğuşmadan hiçbirimiz ayrılmamalıdır. Aralarında böyle savaşırlarken, büyük bir demir uğultusu sonsuz edir arasından tunç göklere yükseliyordu. Bu ara, Ekoğlu'nun atları, kaldadan uzak bir yerde duruyorlardı. Can yakan Hektor'un kolu altında. Arabacılarının toza yuvarlandığını gördükleri andan beri ağlıyorlardı. Otomedon, Diore'nin yiğit oğlu, boşuna onları kamçısıyla okşuyor veya korkutmak istiyordu. Atlar ne Hellespont'a. Gemilere doğru adımı atıyorlar ne de Ahaylıların savaştığı tarafa yürüyorlardı. Orada, çok parlak arabanın yanında, başları toprağa yapışık, hareketsiz duruyorlardı. Gözlerinden ateş gibi sıcak yaşlar yere dökülüyor, boyunduruğun iki yanından sarkan sorguç kirleniyordu, atlar arabacıları için matem tutuyorlardı. Atların böyle kederlendiklerini gören Kronos oğlu Zeus'u onlara acıdı ve kendi gönlüne şöyle dedi, ''Talihsizler, ben ne etmişim de, ölümün ve yaşın dokunamadığı sizleri bir ölümlüye, Pile'ye vermişim. Siz de bahtı kara insanların çektiği acılardan bir pay alasınız diye böyle yapmış olacağım.'' Fakat Priam oğlu Hector ne sizi ne de sanatla işlenmiş arabanızı alıp götüremeyecektir. Buna izin vermeyeceğim. Ben sizin baldırlarınıza ve yüreğinize büyük kuvvet vereceğim. Otomedon sizi sağ esen koca karınlı gemilere döndürebilecektir. Troyalılara ancak, köprüleri güzel gemilere ulaşıncaya kadar, güneş batıp kutsal karanlık basıncaya kadar öldürmek kudretini vermek istiyorum. Böyle dedi ve atlara ateşli bir canlılık üfürdü. Yelelerinin tozunu yere siktiler, çabuk giden arabayı Troyalılarla Ahaylıların savaştığı tarafa götürdüler. Otomedon, arabanın üstünde, canlanan atlarla beraber bir akbabanın kazalara hücum ettiği gibi düşman yığınları üzerine atıldı. Patroklos için işte yine cana kıyan, yürek yakan güyaşları kaynağı bir boğuşma daha başladı. Athena gökten kaldığı alevlendirmek için indi. Gürler sesli Zeus onu Danaosluları cesaretlendirmeye göndermişti. Çünkü tedbirinde bir değişiklik yer alıyordu. Zeus, önünsüzlerin gözlerine yaydığı elbovanlaşmış bir gök kuşağı ile nasıl kaldığının başlayacağını veya insanların çalışmalarını durduran ve hayvanları düşündüren kara kışın girdiği bildirirse, onun gibi. Tanrıça Athena, Ahaylıların yığınlarına girip savaşçıları birer birer uyandırmak için böyle elbovanlaşmış bir buğ ile örtünmüştü. En önce, Phoenix'in kılığına girerek Atreoğlu şanlı Menelas'ın yanına geldi. Phoenix'in zayıflamaz sesiyle şöyle dedi, Menelas senin için bir utanç ve şerefsizlik olur, eğer bir gün ün salmış Ahilleus'un sadık arkadaşını Troya Hisarı'nın altında köpekler parçalarsa, bunun için bütün gücünle dayan ve yarenlerini cesaretlendir. Narası gür Menelas cevap verdi, Phoenix, benim şanlı atacağım, Athena yetişse de yalnız üstümüze yağan okların azgınlığını bir yatıştırsa ve gereken gücü bana verse. O zaman gör, Patroklos'un yardımına nasıl hazır olurdum. Ölümü yüreğime öyle yaktı ki, Hektor'da alev azgınlığı var, durmadan her şeyi tunçla kırıp geçiriyor, şanı ona Zeus bağışlıyor. Böyle dedi ve çakır gözlü tanrıça Athena. Kendisini bütün tanrılardan ilk olarak andığı için çok sevindi, omuzlarına, dizlerine ve göğsüne gereken canlılığı koydu. İnsanı sokan mekanını tatlı bulan kara sinek nasıl bir cüretle hücum eder bir türlü uzaklaştırılamazsa tanrıça Menelas'ın kara bağırsaklarını tıpkı onun gibi bir cüretle doldurmuştu. Patroklos'un yanında durarak parlak mızrağını fırlattı. Troyalılar arasında İtimoğlu Podes isminde zengin ve yiğit biri vardır. Hector, iyi bir ziyafet arkadaşı olduğu için onu çok sayar. İşte bu savaşçıyı, Sarı Menelas, kaçmaya davranırken iç kemerinden vurdu, tunç temrini dibine kadar bastırdı. Podes takırdı ile yıkıldı. Atreoğlu Menelas cesedini Troyalıların saflarından kendi yarenleri grubuna çekti. Apollon, hemen Hector'u cesaretlendirmek için Asiades Fenops'un. Abaydozlu konuklarından en sevgilisinin çehresiyle yanaştı, şöyle konuştu, Hector, bundan sonra hangi Ahaylı savaşçıyı korkutabilirsin? Öteden beri değersiz bir savaşçı bilinen Menelaus'tan şimdi sen kendin bu derece korkuyorsun, bir başına Troyalıların saflarından bir kadavrayı çekip götürdü. Hem de senin sevgili bir dostunu. Saflay dışında dümşen cesur bir savaşçıyı, Etimoğlu Podes'i öldürdü. Böyle demesi üzerine Hektor'u kara bir kaygı bulutu kapladı. Başında alev saçan tuldasıyla saflay dışında dümşen savaşçılar arasından geçti. O anda Kronos oğlu da ışınlar yayan saçaklı Egit kalkanını eline aldı. İdalı bulutlarla örttü. Gölü işlerle yıldırımı attı, dağı sarstı, Troyalılara zaferi verdi. Ahaylıları ise panik içine attı. En ilk ki Beoşağlı Penelaos Bozbun alameti gösterdi. Daima yüzünü düşmana çevirdiği için omuzundan bir kardı ile vuruldu. Polydamas'ın yakından attığı bu kardı kemiği kırmıştı. Hector da yakında olu gönüllü Alektrion'un oğlu Laites'i bileğinden yaraladı, savaşçılık ateşini söndürdü. Laites ürpererek şaşkın ve bitkin bir gözle bakıyor. Artık Troyalılarla savaşabilmek ümidini yüreğinde bulamıyordu. O zaman Hector, Laites'in arkasına atılırken İdomen'e, Hector'u, zırhının memeye yakın göğüs ortasından vurdu. Fakat uzun mızrak temren bileziğinden kırıldı. Troyalılar bir nara attılar. Hector da hemen arabasının üstünde duran İdomene'ye mızrağını fırlattı. Fakat hedeften biraz kayan silah onun yerine Meidon'un yardımcısı ve seyisi Koyaran'a değdi. Hector onu çene kemiğinden ve kulağın altından vurmuştu. Temren dişleri kırmış ve dil ortasından doğramıştı. Adam dizginleri ellerinden yere salıvererek arabanın üstünden yuvarlandı. Merion eğilerek dizginleri aldı ve İdomene'ye şöyle dedi. Şimdi atları kamçıla, güzel gemilere kadar sür. Kendin de görüyorsun, artık Ahaylılar için zafer yoktur. Böyle dedi, İdomen'e güzel yelili atları kamçılayıp koca karınlı gemileri doğru sürdü, içine korku sinmişti. Olu gönüllü Ayas'la, Menelas'la, Zeus'un herhalde Troyalılara zaferli bir savaş kazandırmakta olduğunu görüyorlardı. Teleim'in oğlu Büyük Ayas en önce şöyle konuştu, eyvah, şimdi artık bir çocuk bile Troyalılara, Zeus atanın tam kendisi yardım etmekte olduğunu anlayabilir. Onlardan her silah çeken, cesur olsun korkağın biri olsun. Zeus silahı alıp hedefi ulaştırıyor. Bizim hepimizin silahlımız işe yere düşüyor, boşuna atılmış oluyorlar. Şimdi kendimiz düşünelim, burada durup cesedi çekmek yolunu mu aramakta devam edelim? Yoksa geri dönüp yarenlerin arasına mı çekilelim? Arkadaşlar arasında, acaba Ahilleus'a gönderecek bir münasibi bulunur mu? Sevgili arkadaşının ölmüş olduğunu öğrenmiş. Feci haberi almış olmasını sanmıyorum. Fakat buradan Ahaylılar arasında bir uygunu seçemiyorum. İnsanlar ve atlar koyu bir pus içinde kalmışlar. Hey Zeus Ata, Ahaylıların oğullarını bu koyu pus içinden bize aydınlık bir hava yarat, gözlerimiz onları görebilsin. Ondan sonra dilediğin gibi bizi yok edersin. Böyle dedi ve tanrıların babası dua edenin kiderli gözyaşına acıdı. Hemen pusu, sisi dağıttı. Güneş hışıldadı. Bütün kavga meydanı gözlere göründü. O zaman Ayas narası Gür Manelas'a şöyle dedi, şimdi. Zeus büyütmesi Manelas, bir bak, olu gönüllü Nestor'un oğlu Antiloos'u seçebiliyor musun? Eğer sağ ise git, onu Ahilleus Aip'ın yanına gönder. En iyi dostun ölmüş olduğunu haber versin. Böyle dedi ve narası Gür Manelas itiraz etmedi. Hemen yüreği sıkkın, Patroklos'tan uzaklaştı. İçinden ise Ahaylıların korkuya tutulup cesedi düşmana bırakmasından kaygılanıyordu. İki Ayas'a ve Merion'a seslenerek şöyle dedi, hey iki Ayaslar, Arbosluların hanları ve sen Merion. Şimdi Patroklos'un sağ iken ne kadar yumuşak huylu olduğunu hatırlayın. Herkese güler yüz göstermesini bilirdi. Fakat şu saatte ölümün ve kederin pençesindedir. Böyle dedi, sarı Menelas ve ayrılırken her tarafa göz gezdirdi. Gökte uçan kuşlardan gözü en keskin sayılan kaytal ne kadar yukarıda olursa olsun, sık yapraklı çalılık içinde yuva yapan tavşanı görür. Çabuk üstüne atılarak canına kıyar. Senin de, tanrısal Menelas, etrafa gezdirdiğin keskin gözlerinle yarenlerinin kalabalık grubu içinde Nestor oğlunu aramaktaydın. Az sonra onu sol kanadın en uzak saflarında gördün, yarenlerini yatıştırıyor ve savaşa cesaretlendiriyordu. O zaman sarı Menelas ona yaklaşarak şöyle dedi, Antiloos, Zeus büyütmesi, gel de. Hiç olmaması gerekir olan, yürek yakan haberi öğren. Sen kendin de anlıyorsun, sanıyorum, Tanrı Danaoslular üzerine felaketi yöneltiyor, zafer Troyalılara verilmiştir. İşte, Ahaylıların en yiğit savaşçısı Patroklos öldürülmüş, Danaosluların saflarında büyük bir gedik açılmıştır. Sen şimdi gecikmeden koş, gemilere git, Ahilleos ile konuş. Belki o acele davranırsa. Ölünün çıplak cesedini gemisine alabilir çıplak, çünkü silahları, tuldası kıvılcım saçan Hektor'un ellerindedir. Böyle dedi ve haberi işiten Antilochos, şaşkına çeviren acı bir kaygı içinde kaldı. Uzun zaman tek bir kelime söyleyemedi, gözleri yaşla doldu. Böyleyken Menelaus'un emrine itaat ederek seyirtti, silahlarını kusursuz dostu Laodohos'a verdi. O da duynakları kalın atları gereken yöne çevirerek sürdü. Peleoğlu, Ahilleus'a, gözleri yaşla dolu. Fena haberi götürmek üzere kavgadan ayrılan Antilochos'un savaştığı saflayda büyük bir gedik açılmıştı, tanrı büyütmesi Menelaus, yardımlarına kendi koşmaya karar veremedi. Onlara tanrısal Trasaimdes'i gönderdikten sonra kahraman Patroklos'un yanına döndü, koşarak Ayaslar'a yaklaştı. Şöyle dedi, aradığımızı gemilere doğru ayağına çabuk Ahilleus'a yolladım. Fakat onun Hektor'a karşı öfkesi ne kadar büyük olursa olsun, hemen şimdi buraya geleceğini sanmıyorum. Silahsız Troyalılarla savaşamadı. Şimdi düşünüp ne yapacağımızı kararlaştırmak bize düşer. Cesedi çekip götürmeye çalışacak mıyız? Yoksa kendimizi düşünerek Troyalıların uğultulu kardeşlığından uzaklaşacak, ölümden, Ecai'den kaçacak mıyız? Ona Telanon oğlu Büyük Ayas cevap verdi. Söylediğin çok iyi söylenmiştir, şanlı Menelaus. Haydin, Merion'la sen, ikiniz, çabucak, ölünün altına kayıverin, onu kaldırıp savaşın dışına götürün. Biz de ikimiz, iki adaşlar. Arkada kalıp yürekleri bir Troyalılar ve Hektor'la savaşırız. Biz yan yana, eskiden de azdın Ares'e karşı koyardık. Böyle dedi, ötekiler ölüyü yerden çok yükseğe kaldırdılar. Troyalılar Ahaylıların ölüyü aldıklarını görünce bir nara attılar, hücuma kalktılar. Genç avcılar önünde, yaralı bir yaban domuzunu kovalayan köpekler onu paralamak hırsıyla koşarlar. Fakat canavar gücüne güvenip geri dönerse köpekler gerileyip her yana saçılırlar. Tıpkı bunun gibi Troyalılar yığınla hiç durmadan düşmanı kovalıyor. Kılıçları ve iki temvenli kaybılarıyla hırpalıyorlardı. Fakat Ayaslar dönüp onlara kafa tutunca hemen renkleri değişti. Ve artık hiçbiri ölüyü ellerinden almak için ileriye adım atmaya cesaret etmedi. Ahaylılar inatçı bir ateşlilikle cesedi kaldadan uzağa, koca karınlı gemilere doğru kaçırıyorlarken önlerinde azgın bir savaş gelişiyordu. Bir şehre kasteden yangın birden nasıl fışkırır? Alevler sarar, evler geniş bir aydınlık içinde nasıl yanıp kül olurken korkunç bir rüzgarla ateş daha çok yayılırsa, tıpkı bunun gibi. Yürüyüş halinde olan Ahaylıların önünde atların ve silahlı insanların uğultusu, lakırdısı yükseliyordu. Dağın bir patikası boyunca, kalın bir mertek veya büyük bir geminin omurda direğini taşıyan katırların yürekleri nasıl terden ve yorgunluktan bitkin bir halde düşerlerse. Ahaylılar, Menelaus ile Merion, öyle inatçı bir ateşlilikle Patroklos'un cesedini taşıyıp götürüyorlardı. Arkalarında Ayaslar iyi tutunmuştu. Ovaya uzanmış ağaçlı bir yaydağdan gelen coşkun selleri nasıl durdurursa, cesedi taşıyanların arkasında Ayaslar Troyalıların akınına karşı öyle siper oluyorlardı. Troyalılardan ikisi, Ankisoğlu Ene ile ün salmış Hektor gene Ahaylıların arkasını hiç bırakmıyorlardı. Bir alay küçük kuş çaylağın yaklaştığını görünce nasıl ölüm korkusu sesleriyle kaçışırsa, onun gibi. Ene ile Hektor önünde genç Ahaylılar ölüm naraları atarak kaçıyorlardı. Danaoslular bozgun haline gelince hendeğin etrafından birçok güzel silahlar düşüyordu. Bununla beraber kavga dinmek durmak bilmiyordu.